أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Aleyhissalatü vesselam Efendimizle beraber bir hayat. Hemen başlamayalım. O günler, biz de o gün olsaydık, Evet, biz de o gün yaşasaydık ama Ebu Bekir olma şansımız yanında, Ebu Talip ya da Ebu Leheb ve benzerlerinin yanında olma şansımız da vardı. Yani biz iyi bir Müslüman olmayı istiyoruz, onun için diyoruz değil mi? O zaman o bugün de imkan dahilinde. Peygamberin yanı başında olmak elbette güzel şey. Ona soru vermek, danışmak, konuşmak, dinlemek, hayatı ondan öğrenmek, o ne derse, o ne isterse ona göre hareket etmek, böylece cennet garantisini başta bulmak. Çünkü peygamberlerin Allah garantisini biliyoruz. Ne kadar mutmain bir kalple yaşıyorlar bu anlamda. Mesela Musa aleyhisselam'a Allah vahy ediyor. Geceleyin kullarımı al götür, Mısır'dan çıkar onları. Ama iyi bil ki peşin sıra gelecekler, sizi takip edecekler diyor. Bu bölüm bizi ürkütmesin. Yani Allah'tan gelen bir mesaj olarak bu anlaşılınca ne kadar kolay, ne kadar anlamlı. Öyle değil de biz kendi kendimize bildiğimiz, öğrendiğimiz bir konu olsaydı acabalarla dolu bir karmaşa kafa yapısına sahip olurduk. Mesela Kur'an'ın değişik yerlerinde karşımıza çıkan bu olayın okuyayım. Fe'esri ba'u. Ben kullarımı geceleyin yürüt. Çıkar, yola çıksınlar hep beraber. Hadi olacaksınız. Peşiniz sıra gelecekler. Rahvan. Denizi öylece bırak. Çünkü innahum cundun murakun. Soplum. Öyle bir ordu. İyi bilsinler. Musa aleyhisselamın gönül rahatlığını, yani karşısına dert etmedi mi? Asası yol olunca şaşıracak mıydı? Allah çıkış yolu lütfedeceğini. Beri tarafta Firavun ve ordusu görünmüş. Zaten Allah demedi mi? Onlar peşi sıra gelecek. İsrailoğulları bunu bilmiyorlardı. Hatta dediler ki hep senden Musa'dan önce başlamıştı bu bela. Halen devam. Ama o diyordu ki Rabbim bana yol gösterecek. Ben bunu böyle... Henüz daha peygamber olmamıştı ama peygamberlerin eğitiminden geçmiş bir ailenin çocuğu olan ve Mısır'dan çıkıp meğer Medyen'e doğruyum. Mısır'dan çıkarken aynı şeyleri söylüyordu. Rabbini tanıyordu. Yani şu Ayb'ın kızlarının bana hayır olarak ne indireceksen elbet Musa idi aleyhisselam. İşte peygamberliğin itminanı, İşte peygamberlerin kalplerinin mutmain oluşu, yatkınlığı ve yatışkınlığı. Peki acaba onlar peygamber olarak doğrudan Allah'la irtibat halindeler de ondan anladık. Peki ama Allah bizimle doğrudan irtibat halinde değil mi? Sözümü tekrar edeyim. Laf oyunu, laf salatası için söylemiyorum. Evet peygamberler doğrudan Allah'la irtibat halindeler. Bunu biliyoruz, kabul ediyoruz. Ama peki ya Allah bizimle doğrudan irtibat halinde değil mi? Öyle değil mi yani? Allah bizim hayatımıza hakim değil mi? Allah bize etkin ve egemen pozisyonda, Allah güçlü, Allah bilen değil mi? Kitabını, peygamberini göndererek bizimle irtibatını sürdürmüyor mu? Öyleyse söyleyin, Allah'tan alınan bir bilgi, dolayısıyla aynı şekilde peygamberden doğrudan öğrenilen bir bilgi hayata yansıtılırken, eylem haline dönüştürülürken insanlar nasıl da kalpleri mutmain olur değil mi? Yatışmış, sakin, itminana ermiş bir kalp. İşte İşte onun şerefli sözlerinden biri. Ar-raculu ala dini halilihi felyanzur ahadukum men yuhalil. Bir adam dostu düşmanıyla hayatını yaşar. Hatta derler ki cenaze namazı kılınmış. Nereden oldu, nasıl değişti kural bilmem. Sonunda sorma adeti gelişmiş. Bitmiş namaz, tamam. Adam adına dua edilmiş. Hatta ne idüğü, ne olduğu, hangi cins, hangi cibilliyette olduğu bilinmeden ya Rabbi affet, mağfiret et, merhamet et denilmiş adam adına. Sonra demişler ki nasıl bilirsiniz cemaat? Demişler iyi biliriz. Herkes övgüler yağdırmaya başlamış. O arada namazını kıldıran, yani o cenazenin namazını kıldıran İmam Hoca da o kalabalığın arasından geçerken o söylenilen övgü sözlerine mecburen kulak kabartmış. Ne demesin birisi? O kadar iyi, o kadar iyi adamdı ki hiç kimseyle küs değildi, hiç kimseyle ama herkesle barışıktı deyince eyvah diyor hocaefendi, eyvah ne oldu diyorlar. Ben böyle olduğunu bilseydim cenaze namazını kıldırmazdım. İnsanın dostu da olmalı, elbette düşmanı da diyordu. Ondan dolayı aslında sünnete göre, aleyhissalatü vesselam uygulamasına göre söylersek, galiba cenaze namazı kılınmadan önce o adam hakkında cemaate sorular sorulmalı. Nasıl bilirsiniz cemaat? Şehadet eder misiniz Müslümanlığına? Peki borcu var mı, alacağı var mı, derdi var mı, sıkıntısı var mı buradaki insanların bu adamla? Nifakına, küfrüne ya da İslamına, Müslümanlığına şehadet konusunda bir diyeceğiniz var mı diye baştan soralım. Hatta borçlu olan birinin cenaze namazını kılmayan peygamberi hatırlayalım da bunu baştan sormayı adet ediniverelim elbette. Peki ya öyle biri çıkarsa? Birisi tekeffül ederse ne ala, değilse onu şimdiden biz baştan düşünelim. O adam zaten bitirmiş işini. Demek ki insanların dostları da düşmanları da olacak. Bu hadise göre aleyhissalatü vesselam der ki kişi dostunun dinindedir. Sizden biriniz dost edineceği kimseye dikkat etsin öyleyse. Ar-racul kişi ala dini halili dostunun dini üzere. Fel yanzur öyleyse bir bakıversin. İşi şöyle bir nezaret altına alıversin. Ahadüküm sizden her biriniz men yuhalil kiminle dost oluyor. Halil diye kimi seçmiş. İbrahim aleyhisselamı bu kelimeden dolayı hatırlamamak elde değil. Vefasızlık olmasın. Halil mi? Önce İbrahim aleyhisselam. Kim onu halil ittihaz etmiş? Elbette Allah. Allah'ın halil ittihaz ettiği İbrahim diyaloğunu düşüneceksiniz. Herkesin böyle birbiriyle beraberliğinde böyle bir ölçüye kavuştuğunu zannediyorum. Yani Allah İbrahim'i dost edindi, halil ittihaz ettiyse, insanlar da arkadaşının, halilinin dini üzere ise, kim kimi halil edinmişse mutlaka birilerini halil ittihaz edinecekler. Söyleyin, hiç kimse yokken kendinize söyleyin. Aynada kendinize bakın, cesur olun söyleyin. Utanmadan söyleyin, başınızı öne eğmeden söyleyin, mertçe söyleyin, düşmanınızı yani yanlışınızı, hatanızı bilerek söyleyin. Peki siz kimin dini üzeresiniz? En sevdiğiniz, kırmaya kıyamadığınız, ya kırılırsa diye titrediğiniz, bütün gayretinizi, bütün uğraşınızı hep onu memnun etmeye hasrettiğiniz dostunuz kim sizin gerçekten? Yani Allah'ın peygamberi size bu anlamda halil olmaya yeterli değil miydi de başka haliller edindiniz? Ne o? Kızınız mı çıktı yoksa sizin listede? Peki ya damadınız, enişteniz, bacanağınız, abiniz, ablanız, anneniz, babanız? Aman Allah'ım ne de çok haliliniz varmış. Peki ya müşterileriniz mi? Satıcınız mı, alıcınız mı? Aman ne dost adam, ne baba adam, ne can adam dediğiniz insanlar mı? Dikkat edin, onların dini üzeresiniz. Onlar sizin dininizle aynı şeyler. Yani onların diniyle sizin dininiz aynı şeyler mi? Söyleyin. Söyleyin. Kim sizin haliliniz? Yani kimin dini üzeresiniz? Tehdit etmek, hakaret etmek, yanlışları gündemde tutmak, birilerini galeyana getirmek için din anlatılmayacağına eminim. Öyle yapıyorsam Allah için siz uyarın beni. Ama öyle değil demeye çalıştım. Evet, siz o dostunuz gibi namaz kılıyorsunuz bile diyesim geliyor değil mi? O cami meraklısı değil, siz de gitmemeye mi başladınız? O tesbih çekmemeden yana sizde mi bıraktınız? O kendi başına iki yatıp bir kalkarak dinini tamamladığını zannediyor. Sizde mi aynısından yanasınız? Yani namazda bile öyle değil mi? Peki din sadece namaz değil, abdest değil. Biliyorsunuz din hayat programıdır. Baştan sona. Peki siz giyim kuşamda kime benziyorsunuz? Kim gibi davranıyorsunuz? Kiminle berabersiniz? Yani siz yeme içmede kimi dost edinmiştiniz? Kimin dini üzere hareket ediyorsunuz? Veya siz eğitimde kendiniz, çoluk çocuğunuz, hanımınız, kocanız, aileniz, konu komşularınızın eğitim mantığında kimin peşi sıra gitmeye çalışıyordunuz? Neydi mantığınız, derdiniz neydi sizin? Anlatabildim mi bilmem. Yani herkes dostları, dost bildiklerinin dini üzere ise eşya anlayışı, ihtiyaç anlayışı, dert ve sıkıntı, şifa ve arama anlayışı hepsi dostunun mantığına göre olacaksa söyleyin siz kimi dost edindiniz? Kime benziyorsunuz? Yani yapınız, hareketiniz kime benzer? Bir bakıverin bakalım. فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ Her biriniz baksın. Her biriniz araştırsın. Her biriniz incelesin. Yarın çünkü hesaba çekileceği insanların modelini karşınızda şimdiden göresiniz. Siz onlar gibisiniz. Hani arkadaşını söyle, senin kim olduğunu anlatayım sana diye bir kural var. Buradan kaynaklanıyor olmasın? Bilmem ama ben buradan kaynaklanır anlamıyla kabul ediyorum. Yani insanlar arkadaşları gibi değiller mi? Peki ama benzemiyorlarsa, o namazsız, o niyazsız, o ibadetsiz, o itaatsızsa, o içkiden, o kumardan, o fuhuştan yanaysa neden senin arkadaşın o? Ha, dini duyurmaya müşteri kabul ettiğin, bu anlamda dost bilip eğitmeye çalıştığın, kurtuluşunu kendine dert ettiğin birisi ise o ayrı, o elbette güzel olacaktır. Ama halil olmak, hani dedim ya önce, İbrahim Aleyhisselam'ın Allah tarafından verilen ismi olarak düşünüyoruz. İbrahim Allah'ın halilidir. İşte biz de kendimize halil ittihaz ettiğimiz, halil edindiğimiz, halil bildiğimiz, benim halilim dediğimiz acaba kim ki dikkat etsek? Kimler çıktı? Yemekte cömert olanlar, yani bir gün cömertlikten vazgeçse siz de onu sevmekten mi vazgeçeceksiniz? Yoksa ikramlarını mı seviyordunuz, onu mu? Ama ikisi beraber tabii. Adam ikram ediyor ve ben seviyorum. İkram etmesini de seviyorum. Tabii değil anlatmaya çalıştığım. Peki başka neyi seviyordunuz? Çevresi çok geniş adamın. Ne zaman işim düşse, ne işim olsa müracaat etsem anında hallediyor diye mi seviyordunuz? Demek adamı sevmiyorsunuz, çevresini seviyorsunuz. Öyle bir hikaye anlatılır. Bir beldede, bir memlekette bir hapishane müdürü varmış. Çarşıda, pazarda dolaşırken, aman ağam, lütfen paşam, zat-ı aliler efendim buyurmazlar mısınız? Bir yemek yeseydik, acaba şunu hediye kabul eder miydiniz? Sen başkasın be canım, mümkün olsa aslında seninle iş ortağı olmaya, seninle yola gitmeye, seninle iş kurmaya, seninle şunu yapmaya, seninle bu yapmaya diye adama neler söylerlermiş. Adam bıkmış iyice. Onlara bu durumu en güzel anlatmanın yolu diye kafa yormuş. Şöyle bir yöntem geliştirmiş. Bir gün kafası allak bullak bir adam edasıyla sokakta iki yanına bakmaz bin bir dertle paramparça bir gönül yürüyormuş. Görenler sormuşlar, ne oldu efendim? Aman müdür bey, ne oldu efendim filan diye. O da her birine bir bir belki de sormayın diyormuş. Sormayın, işten attılar. Çok kötü bir durumdayım, ne yapacağımı bilmiyorum. Ay, eyvah, tuh diyenler olmuş ama arkasından gelen cümleler daha enteresan, daha manidar. Efendim, dün olsaydı ah ne kadar güzel olurdu. Bir adam arıyordum ama dün buldum. Ama efendim yani iki gün önce olsaydı o şubemizi kapattım. Ama efendim üç gün önce olsaydı ah tam size ihtiyacımız vardı ama şimdi imkan kalmadı diye insanlar ona ihtiyaçların olmadığını, sen zaten müdür değilsen bitti işimiz demeyi bir güzel alnının ortasına vurmuşlar ama o da peki siz bilirsiniz demiş ve hayatına devam etmiş. Anlatabildim mi? Yani nasıl ifade edeceğimi bilmem bazı şeyleri ama zannederim dinleyenler benim anlatmak istediğimden daha güzel anlarlar. İnsanoğlu böyledir. Allah beyanı öğretmiştir insana. Kafada geçen yani düşünce sistemindeki o birimler, fikirler karşıdakine dilden daha rahat bir başka yolla gidiyor sanki bazen. Yani ağır aksak, eksik yüksek, bazen kekeleyerek, bazen bocalayarak konuşsak da Allah'ın lütfuyla eğer samimiysek anlatılmak istenenlerin anlaşılacağına inanıyorum. Konuyla ilgili yine Riyaz-ı Salihin'de bir hadis aklıma geldi. اِذَا اَحَبَّ الرَّجُلْ اَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ اَنَّهُ يُحِبُّهُ Bir adam eğer Müslüman kardeşini seviyorsa, onu sevdiğini o adama haber versin diyor aleyhissalatü vesselam. Hatta bir rivayette şöyle olaylısını okumuştum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir adamla oturuyor, sahabeden biri. Konuşurlarken, şöyle ilerden birisi geçerken adamın gözü ilişiveriyor ona. Bütün samimiyetiyle iç dünyasındaki sevgisini peygambere açıyor. Diyor ya Resulallah ben bu adamı çok seviyorum ama gerçekten çok seviyorum diyor. Bu sevgini sen ona haber verdin mi deyince hayır diyor adam. Hayır olmaz öyle şey. Öyleyse git haber ver diyor peygamberimiz. Adam da koşuyor. Arkasından yetişiyor ve ben seni Allah için çok seviyorum diyor. O adamın cevabı ne kadar hoş. O da diyor ki, beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin. Demek ki birilerini seveceğiz ama Allah için seveceğiz. Sonra bunu ona haber vereceğiz. O haber verilen kişi, yani eğer birisi bize böyle bir haber vermişse, o zaman da diyeceğiz ki, kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin. Düşünün. Karşımızdaki eğer gerçekten Allah için seviyorsa ne kadar anlamlı bir dua. Ama öyle değil. Hani biraz ayıp olmasın tabirim. Çekmek içinse, lüzumsuzluksa, bir menfaat, bir beklentiden dolayısa kendisi için sevdiği bir Allah yok ki o anlamda o Allah da onu sevmeyecektir tabii. Çünkü Allah için sevmiyorsa. Aslında sevginin ve nefretin Allah için olacağını Allah ve Resulü bize değişik bölümlerde bu gerçeği haber veriyorlar. Mesela men ahabbe lillah ve abgada lillah ve ata lillah ve mena'a lillah fekad istekmelel iman diyorsa peygamberimiz sevgi de nefret de kabul de red de evet de hayır da tamam da devam da vermek de almak da bırakmak kaldırmak da durmak yürümek de hepsi Allah için olmalıdır. Çünkü Müslümanın hayatında mizana konulmayacak bir bölüm yok ki. Bir tek bölüm var, o da yanlışlarımız. Eğer ondan sonra ciddi tövbe etmişsek, gerçekten pişman olmuşsak, yani o yanlışın devamından yana değil artık bitirmekten yanaysak ve bunda samimiysek, Allah onu affedecek ve yok kabul edilecektir. Onun dışında mutlaka her şey, bütün yaptıklarımız hesap konusu olacaktır. İşte o konuyu da anlatan bir hadis karşımızda. Yine Riyaz-ı Salihin'den. Bir adam kıyamet günü hesap kitap için Allah'ın huzuruna getirilir. Mümkün değil. Şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe Allah'ın huzurunda olan insanlar Adem oğlu hangimiz olursa şu beş konuda adıkça yerinden ayrılmayacak insanlar. Nerede ve ne şekilde harcadığı, ilmi ve onun malı ve onun bedeni ne yapıp nerede nasıl yıpranlardan hesaba çekilmedikçe kişi olacaktır. Ne dersiniz? Hadi isterseniz hep beraber bir ölelim. Sonra mezardayız. Bırakın nasıl namazımızı kıldılar. Bidat ve hurafeler mi vardı? Aman feryat edenler, figan edenler mi? Onlar bizim arkamızda olan şeyler. Biz gelin mezarda kendi başımıza, bir başımıza devam edelim varlığımıza. Sonra bir sur ki yeniden diriliş. Hesap kitaba, yani Allah'ın huzuruna doğru çağırıyorlar. Hemen yanı başınızda iki tane melek sizi gideceğiniz yere biraz da sürükleyip götürüyorlar. Hatta Allah korusun ama biz onlardan olmayalım, istemesek de. Birisi amel defterini taşıyor, birisi nereye götürüleceğimizi biliyor. Tutmuş elimizden ya da düşmüş önümüze, bizi Allah'ın huzuruna, hesaba çekileceğimiz yere, yani hesaba götürüyor. İşte orada şu konulardan hesaba çekileceğiz mutlaka. Hepimiz, sen ve ben. Yani insanlar hangi konumda, ne durumda olurlarsa olsunlar, bu konulardan hesaba çekilecekler. Ömrü ne yaptık? Nerede, ne şekilde harcadık? Yani ömrümüz böyle gerekli yerlerde harcanınca bizim adımıza yazılan, boş olunca da tamam burada boşluk vardı, geç bakalım onu, lüzumsuzluktu, hiç olmazsa yanlış değildi, haram değildi denilse, hadi o kadar titiz davranmayalım. Ama öyle değil. Ömrümüz bize verilen en büyük emanet, hayatımız. İşte onu bize Allah süresini belli etmeden, ne zamana kadar, kaç gün, kaç ay demeden bize emanet etmiş ve sen sana verdiğim ömürle beni razı edecek imkana sahipsin, hadi bakalım demiş. Şekilde görüldüğü gibi demiş, peygamberin huzurunda tutmuş. Yasalarla belirlenen gibi demiş, Kur'an'ın huzurunda tutmuş. Çevremde bunu hatırlatanlarla birlik denemiş, imtihana tabi tutmuş. Yani bir ömür vermiş ama bunun faturası, bunun hesabı sorulacak denilmiş. İşte yarın bu bana hesap birimi olarak mutlaka sorulacak. Herkes öyle desin. Ömrümü nerede harcadım, ne şekilde harcadım? Yani ömrünüzden harcadığınız bir bölüm adına sorun kendi kendinize. Diyelim saat 5'i seçin. Çok mu oldu? İsterseniz 1 olsun. Ya da akşam 9'a ne dersiniz? Ne yapıyordunuz? Nerede harcadınız? Zamanınız, mekanınız, şekliniz, biçiminiz neydi? Ne yapıyordunuz? Saat 9'da neyle meşguldünüz? Kim dedi de yapıyordunuz? Nereye gidiyordunuz? Nereden geliyordunuz? Nerede duruyordunuz? Neden ama? Yani ömrün o bölümünü oraya niye verdiniz? Ne için verme ihtiyacı hissettiniz? Ne yapacaktınız? Kim söyledi sizin orada olmanızı? Neden oradasınız? Peki nasıl oradasınız bir de? Yani o şekli, o biçimi sizden kim istedi? Çaresiz miydiniz? Ciddi misiniz? Allah kabul edecek mi çaresizliğinizi? Yani siz Allah'ı aldatamayacağınızı bildiğinize göre, bunu bilerek söylediğinize göre, galiba onun bir mazeret olduğunu Allah size öğretti diyebileyim mi? Buna inanmamı ister misiniz? Ama yarın Allah'ın huzurunda hesaplaşırız. Beni kandırmayın. Yani insanlar kendilerini kandırmasınlar. Bir başkası, ilim konusu. Öğrendiklerimiz, neler öğrendik? Allahu Ekber. Yani böyle bir şey başımıza gelmeseydi daha mı iyiydi? Neredeyse öyle diyeceğiz şimdiden, daha ölmedik aslında. Daha hesaba çekilmedik ama neler öğrendik? Öğrendiklerimizi neden öğrendik? Sonra o öğrendiklerimizle neler yaptık, neler yapmadık? Bütün bunlar yarın bize hesap sorusuymuş. Ne yapacağız? Neler mi öğrendim? Eşyalar, isimleri, şekilleri, kullanım biçimleri, lüks ve israfa hizmet amaçları doğrultusunda benim kafama yerleşen nice eşyalar. Başka? Şehir isimleri de öğrendim. Neme lazımdı, ne yapacaktım, öyle olunca daha iyi mi Müslüman olacaktım bilmem ama öğrendim. Yani affedersiniz ama ne yapayım? Ben günah itirafı için söylemiyorum. Ben beni, sen seni anla diye söylüyorum ama öğrendim. Peki, nehir isimleri de öğrendim mi? Afrika'nın, Amerika'nın, Asya'nın, bizim köyün, sizin mahallenin en uzun sularını öğrendin mi? İçinde adam boğulsun diye değil, boğulmaktan kurtarılsın diye de değil. Ne melem, Neydi, ne yapacaktım bilmeden öğrendim mi? Ya da öğrendim. Peki nerede kullandım? Ne yaptım o ilmimle ben? Başka neler öğrenmedim ki? Arabalar ve markaları, basınlar ve yayınları, söyleyenler ve söylenenler, duyanlar ve duyurulanlar, gidenler ve götürenler, gelenler ve çağıranlar, aman Allah'ım aktualite olarak ya da spor anlamında, müzik olsun diye, çeşit olsun diye, sanat olsun diye, edebiyat olsun diye ben neler ve neler öğrenmişim. Peki sen neler öğrendin? Bu sen miydin yoksa? Yani al birini vur ötekine diyorlar. Öyle değil. Birilerini suçlamak, birilerini aklamak, paklamak için değil benim bu sözlerim. Söyleyin Allah için neler öğrendiniz? Peki ne yaptınız öğrendiklerinizi? Mesela araba kullanmayı bilmiyordunuz, öğrendiniz. Hatta bir iki arabayı vurup kırıp harcayarak nice zaman ve para israfıyla, yok yani masrafıyla, israf deyince ters anlaşılıyor herhalde, zaman ve masraf, yani zamanda masraf ve parada masrafla siz öğrendiniz. Peki bu öğrendiğinizde ne yaptınız? Bu bir öğrenmek değil miydi? Yani siz peki neden öğrendiniz? Yabancı dil, yerli dil öğrendiniz. Ne yaptınız? Nerede kullanmak içindi? Nice aletleri kullanmayı öğrendiniz. Yani size zaman kazandıracaktı öyle mi? Bütün hayatını sanki teknolojik araç ve gereçlerin evine taşınmasında hasreden bir adam şöyle bir itirafta bulunmuştu. Ben bana zaman kalsın diye her türlü araç ve gereci evime taşıdım ama benim zamanımı daha çok çaldılar diyordu. Seninki de öyle mi? Her öğrendiğin seni mutlu etmeliydi. Söyleyin, kızlar ve erkekler, anne ve baba olmaya adaylar, birbirlerinin eşi olanlar neler ve neler öğrenmişlerdi. Peki bu öğrendikler onları mutlu etti mi? Yoksa mutluluklarını paramparça, darmadağın böyle rüzgarın önünde savurup gitti mi, kül gibi mi yaptı? Peki ya sizin öğrendikleriniz? Bu benim aklıma gelenler, siz başka şeyler de öğrenmişsinizdir. Civa mı daha ağır yoksa altın mı diye? Olur mu? Bir kilo civa mı, bir kilo altın mı diye isim geldi. Peki başka ne öğrendiniz? Sunun içinde karbon mu varmış, hidrojen mi? Olmaz öyle, oksijen var mı? Bunları mı öğrendiniz? Peki başka neler vardı öğrendiğiniz? İkiz kare, y kare ile a kare, b kare ile toplanınca ne kare ne kare olur, bunu mu öğrendiniz? Güzel, ama bunları ne yaptınız? Bunlarla ne yapmaya çalıştınız? Oysa ilim öğrenecektiniz. Bu sizin boynunuzun borcu olacaktı. Bu size Allah'ı tanıtacak. Size sizin kulluğunuzu öğretecekti. Allah'ı Rab ve İlah bilecektiniz. Sonra siz kulluk yapacaktınız. Size cennet yolunu açacak. Cehennemden sizi arındırmayı, kurtarmayı öğretecekti. Ne haber? Diyebildiniz mi kendinize? Var mı bunlar sizde? Peki ya malınızdan ne haber? Malınız. Sizin malınız. İşte bununla ilgili galiba iki yönden soru sorulacak değil mi? Bir kazanma bölümümüz, bir de harcama bölümümüz. Ne diyorsunuz? Malınızı nereden kazandınız? Adam nereden kazandığına kendisi de karışmıyor. Geliyor, her gelene evet. Sonra nereye harcayacağı konusuna zaten karışamıyor çünkü ne yapsın? Baştan bağlamış kendisini birilerine, onsuz olmaz diyor, onlar da biliyorlar. Sonuç ne başına, ne ortasına, ne sonuna karışamadığı bir bütünden yarın hesaba çekilecek. Başaracak mı dersiniz? Çok zor. Malını nerede kazandı, nereye harcadı? Yani şu nerede kazandığı bölüm var ya, gerçekten zorlanıyor insan orada. Yani acaba ne yapsa ki? Biliyor aslında oradan mal kazanılmaz. O iş onun için baş belası olacak yarın, biliyor. Peki ya sizinki? Nereden kazandınız gerçekten? Hiç aklınıza gelmedi mi? Olsun yeter ki mi dediniz? Hani bir adamın mezar taşına yazmışlar ya bir şiir halinde. Adam hayatı boyunca hep çarptı topladı. Zavallı çıkarmayı bilmezdi. Ölünce varisler bölmeyle işi tamamladı. Bir bölge bakkalına, o bölgede matematik dersleri veren bir öğretmen, canhıraş bir telaşla gelmiş. Aman bakkal, zaman bakkal, canım bakkal, cananım bakkal demiş. Ben çocuklara bir aydır uğraşıyorum. Çarpma işlemini öğretemedim. Çıkarmayı öğrettim. Toplamayı bildiler. Bölmeye hepten hazırlar. Ama şu çarpmayı öğretemedim. Lütfen gel de demiş bir öğretiver. Yani hep çarpıyormuş ya adam. İyi bilir bu işi diye. Yani bakkallara yüklenmek anlamına demiyorum. İyi düşünün, kim bilmiyor ki sanki bu işi? Herkes bir çeşit birlerini çarpıyor. Mal ile çarpıyorlar, can ile çarpıyorlar, ruhla çarpıyorlar, bedenle çarpıyorlar. Yani belki ruhsal dengeyi bozmaya yönelik nice çarpıklıklar ve çarpıntılar seziyoruz hayatta. Peki sonuç? Yarın hesaba çekileceğiz. Nereden kazandık, nereye harcadık? Yani nereye harcadığını sormaya cesaret edemiyorum insanlara. Çünkü zaten yok ki adamın nesi kalmış? Baştan harcamış. Daha almadan harcamış. Mesela birisi diyor ki, ön harcamayla daha maaşı almadan önce borçlanıyormuşum meğer. 6 ayda ciddi niyet ettim, ön harcamayı bıraktım. Şimdi ancak 6 ay sonrasında tam maaşımı elime alabildim diyor. Ama güzel. Neden ki insanlar böyle? Yani nereye harcayacaklarına neden kendileri karar veremezler? Ben bir türlü akıl eremedim bu işe. Benim cebimdeki para benimse, zevk de bana aitse, ihtiyaçları da ben belirliyorsam, sonunda ben sorumluysam, neden başkaları benim hayatıma karışıyorlar bu kadar? Ben alabildiğim kadar alsam, ben param kadar alsam, ben kadar düşünsem, ben beni mutlu etmeye çalışsam, yani o insanların teşvik edip de onsuz olmaz diye aldırdıkları eşya beni mutlu ediyor belki bir birim, ama o sıkıntı onun bin kat daha kötüsü olmuyor mu söyleyin. Son bir soru gelecekmiş. Vücudumuz, sıhhat ve afiyetimiz öyle verilmişti ya. Yani itiraz etmeyin hemen. Yani adam doğduğunda sakat doğuyor ya da bir tarafı işte eksik oluyor, bir tarafı fazla oluyor. Evet biliyorum ama yine de her şeye rağmen bir alt kademeye göre sağlıklı, sıhhat ve afiyettedir değil mi o insanlar? İşte bu insanlara sorulacak. Sıhhatini nerede ve ne şekilde yıprattın diye. Söyleyin peki ya siz? Sağlığınızı nerede harcadınız? Başka türlü söylesem anlar mısınız? Nerede nefes tükettiniz? Nefesinizi nerede tükettiniz? Gözünüzün ferini nerede tükettiniz? Nerede gırtlak patlattınız? Nerede burun çektiniz? Kimlere kulak verdiniz? Sırtınızı nereye dayadınız? Yani nerede harcadınız o sıhhat ve afiyetinizi? Söyleyin denilmeden, bunların hesabını adam ödemeden, ödeyebilirse tabii, değilse cezası kesinleşmeden bulunduğu yerden ayrılmayacaktır. Peki biz ne yapalım? Yarın böyleymiş. Şimdiden mi hesaba çeksek? Ben size bir öneride bulunsam. Zorsa yapmayın. Anlamsızsa teşebbüs bile etmeyin. Ama kolay ya da yararlı gibi görüyorsanız bir kere deneyin. Ne olacak? Nice yanlışlarınız, nice borçlarınız yok mu? Biri de bu olsun. Bu söz bana belki de bir öğrencimin kazandırdığı söz. Bir delikanlı vardı. Futbolcuydu da. Lise öğrencisi. Namaz yoktu hayatında. Bilmemiş, görmemiş, duymamış, öyle yaşıyor. Derken daha yaklaştı bana. Sevdi belki anlattıklarımı. Ya da elbette işin aslı Allah sevdirdi diyeceğim. Ben devam ediyordum bildiğimi duyurmaya, anlatmaya. Ama o, bütün bu yakınlığın ötesinde bir başka şeye teşebbüs edecekmiş. Öyle dedi. Namaz, merak ediyormuş. Hani kalabalık insanlar haftanın falan gününde hep birlikte camiye doğru gidiyorlar derken hep birlikte çıkıyorlar ya, cumayı kastediyor yani. Evet dedim, yani gitsek olmaz mı ya getirdi belki de. Ben zaten aradığımı bulmanın sevinciyle hay hay dedim ama içimi bir kapkaralık kapladı. İyi de acaba o hafta ne anlatacaklardı diyordum. Bir ilçedeyiz, suları, ağaçları olan bir ilçe biraz belki, ya da az olan, çevreye göre ormanlık demeyeceğiniz ama ağaç sayısı da çok az olan bir ilçe. Gittik beraber, ne bilelim. İşte bir görevli, elbette bir şeyler okuyacak. Oturduk yan yana, şöyle üst kata çıktık, daha rahat herkesi görsün diye merak ediyordu ya. Gerçi şahsen ben de bazen bir büyük camide insanları şöyle kenardan ama ayağa kalkıp ayakta seyredip de onların halini temaşa etmeyi severim. Dinledik birlikte. Hani hatip hutbe okuyacak ya, cuma hutbesi. Ağaç dikti adam. Dikkat edin dedi. Harcamayın kendinizi dedi. Suladı onları. İyi bakın dedi. Devam ettik bu bilgilere. Adamı gavur edecek şeyler değildi. Dinden imandan çıkaracak şeyler değildi. Ama yeni camiye gelen, ilk defa camiye gelen birisi için ne anlam ifade ederdi bilmem. Ben yerimde duramıyor, ne yapacağımı bilemiyor, acaba nasıl davranırsa ne diyebilsem diye kafa yoruyordum. Derken bize düşen namaz bölümünü bitirdik ve dışarıya çıktık. Ali'ydi adı. Alim, işte böyle, kusura bakma, elemanlarımız bu kadar. Demeye görüyüm daha, ne demesin? Boş ver hocam, takma kafana dedi. Bizim bir haftamız boşa gidiyordu, abi yarım saatimiz de burada boşa geçsin, ne fark eder dedi. Ne diyebilirdim? Galiba cevapsız cevaplardan biriydi ve öylece kaldım. Söyleyin, bizim hayatımız da böyle boşa mı geçti? Deneyin dedim, bir tane de bunda boşa geçsin isterseniz. Şöyle bir kağıt alın elinize. Gazetenin bir boş sayfası, boş yeri, boş sütunu da olabilir. Yani bir kağıt kalem alın. Yaptıklarınızı ve de yapmaya teşebbüs edeceklerinizi, düşündüklerinizi, olsa güzel olur dediklerinizi, olmasına tahammül edemediklerinizi, ömrünüz adına, ilminiz adına, malınız adına, hayatınız adına, kazanmanız ve harcamanız adına, vücudunuz, sıhhat ve afiyetiniz adına not edin. Sonra bunları kendi o en az bilginiz, kıt kanaat din bilginizle ölçün. Acaba ne kadar gerçeğe yaklaşmışsınız? Yani sizi hesaba çeken siz olsaydınız ne diyecektiniz kendinize? Kurtuluşa ümidiniz var mı? Yoksa eyvahlara başladınız mı? O zaman şimdiden bunu kendiniz söyleyin ve vazgeçin. Daha iyi Müslüman olmak için imkan arayın ya da imkan hazırlayın kendinize. Başka yolu yok ki bunun. Derdiniz ne? Yani aslında iyi bir Müslüman olmaya niyetlisiniz. Bu hesap bölümleri, bu hesap kitap bölümleri sizi aslında ürkütmüyor. Biliyorsunuz Allah'ın istediği gibi, peygamberin istediği gibi yapacaksınız ama neden mi? Derdiniz büyük değil mi? Riyazu Salihin'de şöyle bir hadis hatırlıyorum. Senin derdine de ışık tutar mı? Dinle bak. İnne li külli ummetin fitneten ve fitnetu ummeti el mal. Her ümmet için bir fitne vardır, bir imtihan konusu, bir deneme konusu vardır. Ümmetimin fitnesi de maldır. Senin de ondan mı bu yanlışların? Ömrünü iyi yerde Allah'ın istediği gibi harcayacaktın da o mu engel oldu? İlminle Allah'a kulluk yapacaktın da sebep o mu? Ya da neden sen malın ve mülkün konusunda böyle bir fitneye düştün, ne yapacağını şaşırdın ondan mı? Ruhun ve bedeninle hep onun kulu kölesi olduğun onun için mi? Yine Riyaz-ı Salih'inden bir hadis daha okuyayım mı? Bu yorum sana yardımcı olur mu? Ed-dünya sicnul mümin ve cennetül kafir. Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Yani mümin dünyayı ebedileştirmez kafasında ya da hedef edinmez, tüm amacı o olmaz. Ben dünyada başarılı, ben dünyada birinci olayım da gerisini boş ver demez Müslüman. Diyemez çünkü geçici olduğunu bilir ama kafir, burada cennete kavuşsun da öbür taraf zaten perişan bilmez mi? 400 metre yarışa çıkacak yarışçılar için koşacaklar. Bir anons duysak. Dikkat edin, yarış 400 metredir. 100 metrede yarışı bırakanlar ya da 200 metrede bırakanlar ya da 100 metreden 200-300 metreden sonra yarışı kaybettiği anlaşılanlar cezaya çarptırılacaktır. Asıl olan 400 metrenin sonudur denilse, yani bu hayat yarışını anlatıyor olarak söyledim. Ölüme kadar bir, kabirde iki, yeniden dirilişte üç, cennette veya cehennemde 400 metrelik bir yarış gibi düşündüm. Ne dersiniz? Yani akıl kârı mı? Ben ilk 100 metreyi başarıyla bitireyim de, birinci olayım da, hiç kimse beni geçemesin de, sonraki 100 metreler ne olursa olsun diyebilir mi? Ben dünyayı başarıyla bitireyim de, ölüme başarıyla göğüs gereyim de, ölümden sonra ne olursa olsun mezarda yeniden dirilişte cennet cehennem geç onları diyebilir mi bir insan? Ama galiba dünyaya bakışımız sakat. Riyaz Salih'inden bir hadis daha okuyorum. Dünya konusunda kendinizden aşağı olanlara bakınız. Sizden üstün olanlara bakmayınız. Bu, elinizde olan nimeti hor görmemenize en yarayışlı yoldur. Bizden üstün olanlar, bizden aşağı olanlar, bizden daha çok verilenler, bizden daha huzurlu gibi görülenler, bizden malı çok, bizden dünyası çok, dünyadan kendine ayrılan pay bizden daha fazla olanlar, bir de az olanlar var. Aşağı olanlara bakıverelim. Ne fark eder? Niye üstümüzdekilere, niye bizden fazla olanlara bakacakmışız? Rahatımızı kaçırmak için mi? Ne kârı olur da bu işin? Hiçbir yararı olmayan böyle bir bakışa neden teşebbüs edelim? Ne yapacakmışız? Bizden daha az olanlara bakıyoruz. Böylece Allah'ın bizdeki nimeti, elimizde olan nimeti hor görmüyoruz. Ne anlama geldiğini, nelerin sahibi olduğumuzu daha iyi biliyoruz. Benim ayda gelirim şu kadar. Onu da bulamayanlar var ya. Ben yılda şu kadar et yiyorum. Onu da bulamayanlar var ya. Ama benim elbisemin kalitesi, onu da bulamayanlar var ya. Ama benim evimin ısınma ya da barınma şeklim, onu da bulamayanlar var ya. Desenize ne kadar rahat olur mu insan? Yani daha aşağıdakileri gördükçe egosunu tatmin edecek. Oh olsun size, iyi ki benden aşağıdasınız, kahrolun mahvolun mu diyecek? Öyle değil. Allah'ın kendisine verdiği nimetleri hor görmeyecek, o nimetlerle kulluk yapmaya çalışacak. Aa, bende daha çokmuş üstelik, ben birazını da bu kardeşlerime verebilsem diyecektir hatta. Ne var ki, veremez mi dersiniz? Demek ki insanlar aslında dünyada imtihanlarını biliyorlar. Bu imtihandan başarıyla çıkmaktan yanalar, bunun bilincindeler. Allah'ın yarın hesaba çekeceğini fark ediyorlar. Ama dünyaya olan bağları ve bağlılıkları onları bu konuda yanlış anlayışlara sürüklüyor. Sanki dünyada her şeye rağmen cenderede gibi hissetmeleri onları sıkıyor. Oysa dünya zaten müminin zindanı değil mi? Öyleyse efendim mümin zindandaysa madem dünyada, siz ahirete göre düşünmediniz de ondan diyesim geldi. Bakın şöyle bir hadis hatırlıyorum. Dünyada hiçbir gün görmeyen, rahat yüzü görmeyen, huzur duymayan bir adam, mümin ama cennete gitmişse, Allah ya doğrudan ya melekleriyle soracakmış. Kulum, cennete şöyle bir girdirilip çıkarılacak bu adam. Sen bundan önce hiç sıkıntı çektin mi? Hayır vallahi ya Rabbi diyecekmiş. Cennete bir girdi çıktı o kadar. Dünyadaki bütün çektiği sıkıntılar anında unutulacak. Anında rahat ve huzura kavuşmanın bilincinde adam. Tam tersine dünyada rahat ve huzur içinde bir eli yağda, bir eli balda, her istediği olan bir kafir, hiçbir sıkıntı çekmeyen bir kafir, bütün istediklerini yerine getirme imkanına sahip bir kafir, o da cehenneme daldırılıp çıkarılacakmış şöyle bir ve sorulacakmış. Kulum, sen bundan önce hiç rahat huzur gördün mü? Hayır vallahi ya Rabbi diyecekmiş. Mümkün değil. Ne kadar hayret. Üstelik o adam dünyada huzursuzluk nedir bilmezdi. Diğer adam dünyada huzur görmemişti. Yani ebedi hayata göre dünya hayatınızı kıyaslasanıza, dünyada bir adam kafir olarak rahat ve huzur buluyorsa zaten cenneti dünyadır onun. Yaşayabildiği kadar yaşamak sevdalısıdır elbette. Çünkü öldükten sonra her şey bitecek. Ama Müslüman dünyada ne kadar rahat, ne kadar huzur içinde olursa olsun, nihayet 3 günlük dünya, 5 günlük dünya, çıkıp gideceği bir dünya. İşte o asıl cennet yanında dünyanın ne kadar boş olduğunu baştan bilir ve ona göre hareket edecektir. Bu mal tutkusu, bu dünya tutkusu, bu dünya hevesi, bizim amacımız, temel hedefimiz olunca biz ne yapacağımız şaşırıyor ve ondan dolayı rahat ve huzur bulamıyoruz. Bugün okuduğum hadisleri bir kere daha tekrar ediyor ve sözümü bitiriyorum inşallah. Kişi dostunun dinindedir. Sizden biriniz dost edineceği kimseye öyleyse bakıversin, dikkat ediversin. Öyle yapalım. Dostumuz hangi dinde? Yani biz dostlarımızı kafir görmek için söylemiyoruz. Ama nasıl bir Müslüman, hangi seviye, ne düzlemde, ne düzeyde, ben Müslümanlığı ölçmekle mükellefim anlamına değil bu iş. Evet Allah ölçecek ama ben de bana düşen ölçüyü yapayım. Hani derler ya imanla paranın kimde olduğu bilinmez. Kim demiş onu? Bakın adamın yürüyüşüne, parasını ölçersiniz. Peki ya imanı? Mümtahine suresini okuyuverin. İmanın da ölçülebileceğini bizzat Allah söylüyor zaten. Yani o demeseydi ben de kabul edecektim elbette. Öyleyse iman insanda yer varsa, eylem olarak o açığa çıkacaksa, yapı olarak uzun süre beraberlik zaten bu iş için tanıma imkanıysa, böyle bir fırsatsa bizim için bakalım kiminle beraberiz. Peki sevdik mi birini böyle? Haber verelim. Bir kimse din kardeşini seviyorsa sevdiğini o kimseye haber veriversin diyor Peygamberimiz. Üçüncü okuduğum hadiste de kıyamet gününde Ademoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz demişti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ömrünü nerede ve ne şekilde harcadığı, ilmi yani onunla ne yaptığı, malı yani onu nereden kazandığı ve yine onu nerelere harcadığı, bir de vücudu, sıhhat ve afiyeti nerede ve ne şekilde yıprattığı, işte bunlardan hesaba çekilecek. Sanki bunları destekler gibi anladığım, onun için birlikte okuduğum üç hadis daha vardı. Okuyorum. Dünya konusunda, dünyalık konusunda kendinizden aşağı olanlara bakınız, sizden üstün olanlara bakmayınız. Çünkü elinizde olan nimeti hor görmemenize bu en yarayışlı yoldur. En uygun yol budur. Diğer hadis, dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Bir de her ümmet için bir fitne vardır, bir imtihan konusu. Ümmetimin fitnesi, imtihan konusu da maldır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.